Huzur arayan topraklar. Merhaba sayın dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Elektronik posta adresimiz ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Bu programda Orta Doğu'da etnik yapıyı konuşacağız. Etnisitenin siyasete ve demokratikleşmeye etkisinden söz edeceğiz. İlerleyen dakikalarda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Abdulrezzak Altun'a telefonla bağlanacağız. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 22-23 Ekim 2015 günlerinde düzenlenecek olan Orta Doğu'yu İnşa Etmek, Medya, İdeoloji ve Kültür Konferansı'na ilişkin bilgileri kendisinden alacağız. Stüdyoda Doçent Doktor Kürşat Turan'la birlikteyiz. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Suriye Krizi İzleme Merkezi İcra Kurulu üyesi. Sayın Turan'la Orta Doğu'nun etnik yapısını, siyaset ve demokrasiyi ele alacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, etnik ve etnisite terimiyle başlayalım isterseniz Sayın Turan. Etnik kimlik çoğu kez soy ortaklığı, kan bağı ile açıklanan bir kavram. Daha sonra kurulan akrabalık bağlarını da içeriyor etnik kimlik. Bazılarına göre ise daha çok kültürel içerikli, gelenek, görenek, kıyafet, dil gibi ayırt edici özellikleriyle tanımlanıyor etnik kimlik. Yine ortak bir tarihten gelme, aynı ortak kaderi paylaşmayı umma gibi önemli etnik kimlik içerisinde bu verilerde. Etnik kimlik, etnik grup ve millet inşası arasındaki ilişkiden söz edelim. Toplumsal ilişkilerde tek belirleyici unsurun etnisite olmasının sonuçları nelerdir? Böyle başlayalım.
Tabii, toplumsal ilişkilerde tek belirleyicinin etnisite olması ihtimali oldukça uzak bir ihtimal. Çünkü birey açısından olaya baktığımızda her bireyin birden çok farklı kimliğe sahip olduğunu görüyoruz. Ve bu kimliklerden hangisinin bizim için ön plana çıktığı içinde bulunduğumuz duruma bağlı olarak değişiyor. Etnik kimlik temelde kültürel içerikli bir kimlik, dediğiniz gibi ortak tarihten, gelenekten, görenekten geliyor. Burada algı çok önemli. Yani bireyin kendisini o gruba ait hissetmesi ve diğerlerinin, o grubun dışındakilerin bireyi o gruptan görüyor olması önemli, ön plana çıkıyor. Farklı kimliklere gelince de etnik kimliğin özellikle orta seviye bir kimlik olduğunu belirlemek, vurgulamak lazım. Yani bireysel özelliklerimizin tamamını aldığımızda bizi biz yapan bir kimlik var. Bu başka kimseyle paylaşmadığımız bir kimlik. İnsan olmaktan dolayı sahip olduğumuz bir kimliğimiz var. Bu da çok geniş bir kimlik. Genelde bireylerin vurgu yaptığı kimliklerin orta seviye kimlikler olduğunu görüyoruz. Burada ulusal kimlikte, etnik kimlikte o tanıma uyuyorlar. Çünkü burada önemli olan şu, orta seviyedeki kimlikler geniş gruplara hitap ettiklerinden, geniş bir grubu temsil ettiklerinden bireyin hedeflerine ulaşma ihtimalini yükselten kimlikler. Burada da birey, ulusal kimlik, etnik kimlik hangisi hedeflerine ulaşma ihtimalini daha yükseltiyorsa genelde o yönde bir ağırlık veriyor.
Evet, Birinci Dünya Savaşı sonrası Orta Doğu'ya baktığımızda sınırların kesinleştiğini görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da geriye kalan ülkeler bağımsızlıklarını kazandılar. Ancak oluşan devletler ya da çizilen sınırlar içerisinde etnik yapılar homojen değildi. Dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi, ancak yönetim farklı şekillenmişti Orta Doğu'da. Azınlıkların iktidarda olduğuna tanık olduk son 50 yıl, 60 yıl içerisinde, azınlık gibi görünen etnik grupların diyelim. Bu devletler içerisinde uluslaşma başarısı ne ölçüde sağlandı? Önce buna değinelim. Ardından da Soğuk Savaş sonrası küreselleşmeyle birlikte devlet, vatandaş, millet anlayışında bir değişim yaşandı. bu Orta Doğu'ya nasıl yansıdı? Vatandaşlık anlayışı yerine geçen yeni aidiyetler neler oldu?
Orta Doğu özelinden bakarsak, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dediğiniz gibi çizilen sınırlar homojen toplumlara göre çizilmedi. Homojen toplumlar oluşturmak amacıyla çizilmedi. Ama zaten tam anlamıyla ulus devlet tanımına uyan homojen toplum dünyada kaç tane desek bu mevcut ülkelerin %10'undan az bir sayıya geliyor. %7-8'e denk geliyor. Nüfusunun %90 veya daha fazlası tek bir etnik gruptan oluşan. Şimdi Orta Doğu'ya gelince, Orta Doğu'da mesela Afrika ile paylaştıkları bu konuda bir problem var. Afrika'da da sınırlar yapay biliyoruz. Burada da toplumlar, orada da toplumlar heterojen, oldukça karışıklar. Bu ve azınlıkların iş başında olması eski sömürge ülkelerinde genelde gördüğümüz bir şey. Çünkü burayı kontrol altında tutmak isteyen devletler burada belirli kendileriyle işbirliği yapmaya açık olan azınlıklara imtiyazlı bir statü sağlayarak onları kontrole işin başında bırakıyorlar. O bakımdan bu çok nadir rastladığımız bir durum değil. Orta Doğu'yu biraz daha mesela Afrika'ya göre farklı kılan şu. Orta Doğu'da 3 tane kimliğin birbiriyle rekabet halinde ve birbiriyle kesişen alanlara hitap etmeye çalıştığını görüyoruz. Bir tanesi en alt düzeyde etnik kimlikler var. Bunlar ülkeler arasında bölünmüşler. Yani zaman içinde bazı farklılaşmalar yaşamışlar. Bir ulusal kimlikler var. Burada ulusal kimliklerin ne derece güçlü olduğu çok tartışmalı. Çünkü genelde otoriter rejimler altında yaşadıklarından ulusal kimliğe aidiyet oldukça sınırlı tutulmuş. Bir de bunun daha üstünde en azından Arap ülkeleri için bir Arap kimliği var. Bu üç farklı kimliğin sürekli birbiriyle rekabet halinde olması da buradaki gruplar arası ilişkileri biraz daha yıpratan, biraz daha zorlayan ve gerilimin daha yüksek olmasına neden olan faktörlerden bir tanesi.
Evet, küreselleşme sürecinde nasıl bir değişim görüldü?
Küreselleşme bildiğimiz gibi iki temel süreçten oluşuyor. Birisi, ya en azından siyasi ve kimlik açısından küreselleşme. Birisi, dünya çapında genel bir homojenleşme eğilimi görüyoruz. Yani egemen kültür hangisiyse ki şu durumda Batı kültüründen bahsediyoruz. Kendi kültürel özelliklerini daha alt gruplara, daha küçük gruplara benimsetme baskısı yaratıyor. Ama aynı zamanda bir yandan buna muhalif olarak çıkan, tabandan çıkan daha radikal kimlikler var. Diğer taraftan da tabandan gelen bazı alt kimlikler, etnik kimlikler bu Batı kültürünü alıp kendi yorumlarını getiriyorlar. Yani küreselleşme bir taraftan birleştirici, tek tipleştirici, standartlaştırıcı bir etki yapıyor. Diğer taraftan da çeşitliliği arttırıyor.
Mikro milliyetçilik dediğimiz akımlar mı arttı bu anlamda?
Evet, çünkü bu yeni ortaya çıkan bu kimlikler, bu kültürel yapılar siyasileştikçe mikro milliyetçiliğe dönüşüyor.
Yeni çatışma alanları demek mi bu da Sayın Turan?
Tabii.
Peki Orta Doğu'da yeni devlet ve sivil toplum konusuna gelirsek, Orta Doğu'da bir toplumsal muhalefetten söz ettiğimizde toplumsal cinsiyeti, siyasal ve sendikal hareketleri, insan haklarını, mülteci sorunu, gençlik hareketleri gibi başlıkları mı kastediyoruz, yoksa etnik anlamda bir grubun toplumsal muhalefetinden mi söz ediyoruz? Nasıl değerlendirmek gerekir?
Şimdi Orta Doğu'da sivil toplumdan bahsettiğimizde aslında ikisinin de var olduğunu görüyoruz. Mesela Mısır, Tunus örneklerinde gördüğümüz gibi küreselleşmenin etkisiyle farklı muhalif gruplar, sivil toplum örgütleri, işte gençlik grupları, sendikalar ortaya çıkıyor bunlar. Bunlar teknolojik gelişmenin de etkisiyle işte sosyal medya, interneti bunların hepsini dahil edebiliriz. Bunun da etkisiyle daha çok ses çıkartma, daha iyi örgütlenme imkanı buluyorlar. Ama bunların dezavantajı şu, bir yandan bu yeni oluşumlar mevcut rejimlere muhalefet edecek güçte henüz değiller. Yani ellerinde bu imkanlar mevcut değil. Geçmişleri oldukça sınırlı ve geçmişte otoriter rejimlerin baskısı altında kaldıklarından birden kalkıp böyle muhalif bir hareketi başarıyla sürdürme ihtimalleri yok. Etnik gruplar bunun aksine çok daha uzun bir geçmişleri olduğundan, daha geniş topluluklar olduklarından Ve geçmişte de birçoğu için geçerli bu. Otoriter rejimlerle çatışmalar yaşamış olduklarından bu konuda daha başarılı oluyorlar. Onun için eğer bir ülkede, Orta Doğu ülkelerinde genelde muhalif bir hareketin daha çok şehirli genç gruplar tarafından başlatıldığını görsek bile bunun devam edebilmesi veya başarıya ulaşabilmesi için mutlaka bir noktada daha eski, daha kültürel yapılara hitap eden kimliklerin desteği gerekiyor.
Toplumsal muhalefetin yükseldiğine ilişkin son derece aydınlatıcı, açıklayıcı makaleler görüyoruz. Medyada da bu şekilde haberlere rastlıyoruz. Aslında Orta Doğu'da ülkeler içerisinde etnik grupların, bazı ülkelerde kabilelerin bir ayaklanma halinde olduğunu da söylemek mümkün. Etnik gruplar kendi haklarını korumak adına mı bir muhalefet hareketine girdiler ve bu muhalefet hareketi kendi meşruiyetini dayandığı etnik gruptan mı alıyor? Ya da muhalif olmak, meşruiyet kazanmak için bir etnik gruba dayanmayı mı gerektiriyor?
Şimdi burada bu muhalif hareketleri görüyor olmamızın bile temel nedeni Soğuk Savaş'ın bitmiş olmasıyla yaşadığımız gelişmeler. Yani Amerika'nın, Sovyetlerin ortadan kalktıktan sonra Rusya'nın artık bu bölgelerdeki otoriter rejimlere çok da fazla ihtiyaç duymuyor olması. Dışarıdan gelen desteğin azalması bu rejimleri daha zayıf bir konuma itiyor. Bu rejimler zayıfladıktan sonra alttan gelen ve bugüne kadar mevcut konumundan, şartlarından memnun olmayan topluluklar bu rejimleri devirme imkanının doğduğunu görebiliyorlar. Ancak bu biraz önce söylediğimiz nedenlerle genelde etnik gruplar oluyor. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi zaten buradaki rejimler zamanında azınlık gruplarına dayandığından bunlar etnik gruplar daha geçmişte yapılanların hesabını sorma amaçlı olarak ortaya çıkıyorlar. Bir de etnik grupların özel bir yapısı da var. Şimdi etnik gruplar bildiğimiz gibi katı gruplar. Ya bir parçasısınız ya değilsiniz. Bunun grubu kapsayan, grubu temsil ettiğini öne süren bir hareket ortaya çıktığında zaten kendisini destekleyecek potansiyel bir havuz da orada mevcut bulunuyor. Onun için etnik grupları harekete geçirmek, mesela ideolojik bir grubu harekete geçirmeye göre çok daha kolay oluyor. Çünkü harekete katılmamanın toplumsal bazı maliyetleri var. Bunun bir cezası var. İşte dışlanma riski var. Bu nedenle etnik gruplar hem harekete geçme açısından hem de bir mücadeleyi uzun vadede sürdürebilme açısından avantajlılar.
Aslında başta açmamız gereken bir konuyu burada sormak istiyorum. Soy, sop ve kan bağı etnik kimliği belirliyor dedik. Ancak Orta Doğu'da etnik kimlik dediğimizde az evvel Arap kimliğinin bir üst kimlik olduğunu söylediniz. Egemen olan din de Orta Doğu'da İslam. Etnik kimlik dinsel ayrımı da kapsar mı? Din ya da mezhepsel ayrımları da kapsayan bir tanım mıdır Orta Doğu için?
Tabii kapsar. Çünkü etnik kimlik dediğimiz gibi daha çok kültürel bir şey olduğu için sizin için kimliğinizin, ait olduğunuz kültürel grubun en önemli özelliği hangisiyse onu ön plana çıkartabilirsiniz. Bu din olabilir, dil olabilir, ırksal farklılık olabilir. O tamamen şartların nasıl gerektirdiğiyle. Yani kime karşı çıkıyorsanız, kime muhalifseniz onda olmayan özelliklerinizi ön plana çıkartmanız gerekir.
Bu da mezhep olabilir.
Ki Orta Doğu'da genelde mezhep olduğunu görüyoruz.
Evet. Orta Doğu'da etnisitenin toplumsal yapıda ya da millet oluşumunda tek belirleyici unsur olmasının demokratikleşme sürecini etkilerinden söz edelim biraz da.
Tabii. Demokratikleşmeden bahsettiğimizde demokratikleşmeyi iki farklı taraftan alabiliriz. Bir bireysel açıdan, bireysel haklar, özgürlükler bakımından bir demokratikleşme gerekli. Bir de etnik grupların istediği kültürel hakların tanınması var. Ancak genel kanaat bireysel haklar ve özgürlüklerin tanınıp yerleşmesi, devlet garantisi altına alınmasından önce kültürel hakların tanınmasının bölünmelere sebep olacağı yönünde. Çünkü o zaman kutuplaşmalar ortaya çıkabilir deniyor. Bazı gruplar bu hakları alacaklar, diğerleri almayacak. Bu sefer onlar talep edecek ve çatışma ihtimali daha yüksek oluyor. Onun için demokratikleşmeden Orta Doğu ülkelerinin tamamına yakınının otoriter rejimler olduğunu düşünürsek, Burada zaten öncelikli olarak demokratikleşme süreci yaşanacaksa bunun bireysel haklar, özgürlükler üstünden yapılması, herkese eşit hakların verilmesi, ondan sonra eksik kalınması halinde kültürel haklar, etnik grupların taleplerine dönülmesi daha makul, mantıklı bir yol gibi görünüyor. Başlangıçtan bunları birbirine karıştırıp gitmek, birleşik bir demokratik yapı oluşturmak yerine tam tersine daha çatışmacı, daha bölünmeye açık, daha kutuplaşmış bir yapıya götürüyor bizi.
Evet, programa başlarken Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenecek olan Orta Doğu'yu inşa etmek, medya, ideoloji ve kültür konferansından söz etmiştik. İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Abdurrezak Altun telefon hattımızda. Sayın Altun, merhaba.
Merhaba.
Sayın Altun, konferansın adı son derece ilgi çekici. Aha. Önce neden böyle bir konu seçildi sorusunun cevabını sizden alalım.
Lütfen. Vaktimizin oldukça kısıtlı olduğunu bilerek hızlıca yanıtlamaya çalışayım. Bu konudaki bilgiyi aktarmaya çalışayım. Birincisi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bu yıl 50. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Türkiye'de alanında 4 yıllık eğitim veren ilk yüksek öğretim kurumu burası. Dinleyicilerin önemli bir kısmı ve iletişim camiası bilir ki 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi basın yayın yüksekokulu olarak kurulmuş bu okul. Özellikle medya alanında çok önemli isimlerin yetişmesine ve çok önemli çalışmaların yapılmasına katkıda bulundu. 50. yılımızla ilgili olarak bir takım çalışmalar düşünürken arkadaşlarımızın da önerisiyle böyle bir çalışmayı yapmak için epey zamandır çaba sarf ediyoruz. 22-23 Ekim 2015 tarihlerinde Cebeci Kampüsü'ndeki fakültemizde gerçekleşecek. Eğer dinleyicilerden ilgilenenler varsa bu oturumu, bu toplantıyı izlemek için seve seve davet etmek isterim. Niçin böyle bir çalışma? Niçin medya, kültür ve ideoloji? Niçin Orta Doğu? Dinleyiciler bilir ve takdir ederler ki özellikle medya mesajları aslında bizim zihniyet kalıplarımızı belirliyor ve aslında doğrudan gidip görmediğimiz yerlere ilişkin kafamızdaki haritalar da hep medya üstünden gelen mesajlardan bize ulaşıyor ve oluşturuluyor. Aslında Orta Doğu'da, Orta Doğu'ya çok yakınız, Orta Doğulu muyuz? Bu gibi sorular pek çok açıdan farklı yanıtlanabiliyor ama bizim de kafamızda Orta Doğu nedir, nasıldır, orada insanlar nasıl yaşarlar, ne hissederler sorularını çok net yanıtlayamadığımız açık, medya bize farklı resimlerde sunabiliyor. Biraz bunları tartışabileceğimiz bir şey düzenledik, bir oturum, bir toplantı düzenledik. Açılış konuşmasını Amerika'dan bir konuk yapacak, Michigan Üniversitesi'nden John Cole isimli bir akademisyen ki babasının görevi nedeniyle çocukluğu da galiba Orta Doğu'da geçmiş ve Orta Doğu'yu bir batılı gözüyle değil de biraz içinde yaşayan biri olarak biliyor ve tartışıyor. Kendisinin özellikle konuşmaları, bildirileri epeyce yönlendirecek, şekillendirecek bir konuşması olacağını düşünüyoruz. 23 bildiri var. Bu bildirilerin önemli bir kısmı aslında Orta Doğulu olup da başka ülkelerdeki üniversitelerde çalışmalarını yürüten akademisyenler tarafından sunuluyor. Amerika'dan, İngiltere'den ve Singapur'dan, Dubai'den, Tahran'dan, İran'dan konuklarımız var. Türkiye'de eğitim gören Orta Doğu ülkelerinden olup da Türkiye'de eğitim gören genç akademisyenler de bu toplantıda görüşlerini bizimle paylaşma fırsatı bulacaklar. Aslında bütün bu konferans boyunca biraz önce de söyledim, özellikle medya alanında Orta Doğu'nun temsili, Orta Doğu'daki çeşitli sorunların temsili ve özellikle medyanın bizim algımızı, ideolojik belirlenimimizi ve kültürel ortamımızı nasıl belirlediğine ilişkin tartışmaları yapmaya ve üstünde bir takım fikirler geliştirmeye gayret edeceğiz. Umarım herkes için keyifli ve yararlı bir toplantı olur. Çünkü açık söylemek gerekirse biz Orta Doğu'yu hep daha çok uluslararası ilişkiler ve daha çok devletler arası hukuk ve siyaset ekseninde tartıştık. Biraz işin sosyolojisine doğru eğileceğimiz bir etkinliği yapıyor olmak belki bu tartışmalara farklı bir boyut kazandıracak. Bu yönüyle de bir farklılık yaratabileceğimizi umuyoruz. Umarım herkes için, biraz önce de söylemiştim, keyifli ve yararlı bir toplantı olur. Bir kez daha tekrarlayayım. Vakti olanları bekleriz. Oturumları izlemek üzere. Sunumlar İngilizce olacak ama en azından önemli bir kısmında simültane çeviri hizmeti sunulabileceğini de belirtmek gerekir. İzleyicilerin daha kolay yararlanmasını sağlamak açısından böyle bir hizmet temin edilecek.
Teşekkür ediyorum Sayın Altun.
Ben teşekkür ediyorum ilginize. Çok teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.
Profesör Doktor Abdurrezak Altun, Orta Doğu'yu inşa etmek, medya, ideoloji ve kültür konulu konferansa ilişkin bilgileri aktardı Sayın Turan. Orta Doğu'da inşa süreci, bu dengelerin bozulduğu ve yeni dengelerin arayışının olduğunu ifade eden bir kavram. Sizin bu konuda söylemek istedikleriniz var mı?
Orta Doğu'ya baktığımızda dengelerin sık sık bozulduğunu görüyoruz. Bunu dönemsel olarak, özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın sonundan itibaren. Ve bu dengeler her bozulduğunda yeniden bir Orta Doğu'yu inşa etme çabasıyla karşılaşıyoruz. Bugüne kadar bu çabaların hiçbirisi istenen sonuçları doğurmadı. Çünkü Orta Doğu sadece kendi iç dinamikleri çerçevesinde ele alabileceğimiz bir bölge değil. Küresel dinamikler açısından da önemli bir bölge. O nedenle belki Orta Doğu'yu inşa etmeyi düşünmek yerine Orta Doğu'yu bir süre kendi haline bırakıp kendi kendisini inşa etmesini, kendi kendisine şekil vermesine imkan tanımak daha şiddetli, daha acılı bir süreç olabilir ama sonuçları sanki daha uzun süre kalıcı olurmuş gibi görünüyor.
Aslında konferansın metninde şöyle bir ifade var. İnşa etmeyi dışarıdan inşa etmek şeklinde algılamamışlar. Böyle bir çalışma değil. Bunun altını çizelim. Kalıplaşmış özcü temsilcilerin yeniden üretilmesinin nasıl yapıldığını açıklamak, medya üzerinden Orta Doğu'ya ilişkin bilgilendirmeyi eleştirmek, irdelemek adına düzenlenmiş bir konferans, belki Orta Doğu'nun demokratikleşme sürecinde kendi halklarının doğrudan bu işin içerisinde olması ve geleceği belirlemesi en doğrusu. Ancak demokratikleşme de uzun bir süreci alacak gibi görünüyor. Çatışmalı bir ortam Orta Doğu. Bu konuda neler söylersiniz? Nasıl daha sakin, daha istikrarlı bir Orta Doğu sağlanabilir?
Zaten ben de biraz önce söylediklerimi yanlış anlaşılmasın, konferansla ilgili söylemedim, genel olarak söyledim. Evet, Orta Doğu'da daha farklı bir yapının ortaya çıkabilmesi için yeni aktörlerin ortaya çıkması ve güçlenmesi gerekiyor. Bunun başlangıcını biz zaten geçtiğimiz birkaç yıl içinde bazı Orta Doğu ülkelerinde gördük. Yeni aktörler, daha genç gruplar, genç liderler ortaya çıkmaya hafif hafif başladı. Burada bunun uzun ve çok da kolay olmayan bir süreç olacağını kabullenmek gerekiyor. Kısa vadede dışarıdan yardımla, ki Orta Doğu'da neredeyse gelenek halinde başı derde giren her grup dışarıdan yardım talep ediyor. Yardımla ulaşılacak sonuçlar artık kalıcı olmuyor. Bunu görmüş olmamız lazım. Bu nedenle içerideki dinamikleri bakıp bunları desteklemek en makul yol gibi.
En son olarak Rusya'nın müdahalesiyle gördük. İran Suriye'de taraf durumunda. Hizbullah savaşıyor Esad rejiminin yanında. Ama bir müdahale yaşanıyor ve belirleyici de olabiliyor. Hem küresel güçlere karşı hem bölgesel güçlere karşı bir tavır, bir duruş sergileyebiliyor. Bu konuda ne diyeceksiniz?
Suriye'yi ben biraz daha ayrı tutuyorum. Çünkü Suriye zaten tamamen karışmış durumda. İç savaş çok uzun zamandır devam ediyor. Kimin ne tarafta olduğu içeride, en azından iç aktörler bakımından çok da net değil. Ama diğer ülkeler, mesela işte Tunus'uymuş, Mısır'ıymış,
Yemen
Bahreyn'iymiş, Yemen'iymiş. Suudi Arabistan bir dereceye kadar, Irak da biraz fazla karışmış durumda. Buralarda en azından yeni aktörler bir rol oynayabilir. Ama iç savaşın aktif şekilde devam ettiği yerlerde önce bir bunun sonlanmasını beklemek gerekecek sanki.
İç savaşın yaşandığı, çatışmanın sıcak olduğu bölgelerde sonlandırma öncelikli, ama diğer bölgelerde iç dinamiklerin daha belirleyici olması gerektiğini söylüyorsunuz. Evet, teşekkür ederim Sayın Turan.
Ben teşekkür ederim.
Orta Doğu'da etnisiteyi konuştuk. Yine etnisitenin siyasete etkilerini değerlendirdik. Bu programda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Abdurrezak Altun'a bağlanarak 22-23 Ekim 2015 günlerinde düzenlenecek olan Orta Doğu'yu İnşa Etmek, Medya, İdeoloji ve Kültür Konferansı'na ilişkin bilgileri de aldık. Kürşat Turan'la stüdyoda beraberdik. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Süremizin sonuna geldik. Programı hazırlayan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve yayın teknisyeni Cihan Aydoğan. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hepinize huzurlu bir hafta dileriz.
Huzur arayan topraklar.